Ayrım 13.
O akşama kadar hiçbir zaman kendini yitecek kadar sarhoş olmamıştı Recai Bey. İçki içmekten zevk almazdı. Evlenmeden önce de 40 yılda bir, o da arkadaşların ısrarıyla en çok 2 kadeh içmiştir. Ama o akşam ne kadar kedinin pisliğini örtmesi gibi belleğini karanlık bir köşesine itip gizlemeye çalışırsa çalışsın, o akşamı unutması olanaksız. Komşu kadının arkasından o da çıkmıştı evden. Sakarya'daki o küçük meyhanede ağzına tek meze koymadan bir saat içinde bir küçük şişeden fazla içmiş olmalıydı. Eve nasıl geldiğini, merdivenleri nasıl çıktığını, kapıyı nasıl açtığını bilmiyor. Kendine geldiğinde avazı çıktığı kadar "Orospu, kaltak!" diye bağırmaktaydı. Vurmaktan kolu yorulmuş, avuçları kızarmıştı. İlk kez ertesi sabah geç gitti daireye. Herkes bir tuhaf bakıyordu yüzüne. Eskilerden dedektif Hüsnü bir ara yanına sokulmuş alaylı alaylı, "Hayrola Recai, senin kedi beslediğini bilmiyorduk," demişti. O Binnur'u döverken Binnur da uzun tırnaklarıyla yüzünü gözünü tırmık içinde bırakmış. Farkında bile değildi. Sonra bir hafta boyunca durmadan düşünmüştü. Ne yapacağını bilemiyordu. Öfkesini olağanüstü bir sessizlik ve kımıltısızlık perdesi arkasında gizliyordu. O bir hafta boyunca bir kez bile konuşmamışlardı Binnur'la. Binnur da o bir hafta boyunca odasından çıkmamıştı. Ağzına bir lokma girmemişti herhalde. Sadece sigara ve şarap. Her günkü gibi bakkaldan Binnur'un şarabıyla sigarasını alıyor, kapısının önüne bırakıyordu. Binnur boşalan şişeleri çöp tenekesine atmak için bile çıkmıyordu odasından. Yüzünü buruşturdu. Başının ağrısı yine dayanılmaz biçimde artmıştı. Mutfak soğuktu, üşüyordu ve orta yerde ne yapacağını bilemeden dinelenip duruyordu hala. Saat 9'a geliyordu ve hala kimse çalmamıştı kapısını. 38 serserinin sorguya çekilmesi gece yarısını bulmuştu ve bütün gün durmadan çalmıştı telefonu. Analar, babalar, kodamanlar, avukatlar, hiç aramayan arkadaşlar hepsi sırtını bir yere dayamış. Karakoldan çıktığında saat tam 12'ydi, hiç unutmuyor. Öylesiye yorgundu. Üstelik gece yarısına doğru ansızın verilen bir alarmla bütün arabalar bir gece baskınına gönderildiğinden arabası da yoktu. Bir taksi çevirip gidebilirdi evine, bu kadarına da hakkı vardı. Ama bir takım katı ilkeler koymuştu kendisine. Doğrudan doğruya görevle ilgili olmadıkça parasını vermeden dolmuşa bile binmezdi. Tam kapıdan çıkarken nöbetçi memur arkasından seslenmişti. "O kızı ne yapacağız komiserim?" Unutup gitmişti bile. Ötekileri sorguya çekmeden kızı bırakmak istememiş, küçük odaya kapatmalarını söylemişti memurlara. Sonra da aklından çıkmıştı. Kız hala bekliyordu küçük odada. Aç, susuz, kimse cesaret edip soramamıştı Recai Bey'e kıza ne yapılacağını. "Ben size yollayın gitsin dememiş miydim?" Memur boynunu bükmüştü. Demediğini biliyordu Recai Bey. Başka bir akşam olsa, o kız başka bir kız olsa, "Bu akşam kalsın nezarette, yarın koy verirsiniz," der geçerdi belki. Diyememişti. Neden diyememişti? Yazgıydı. Alnının yazgısıydı. Ne yapsa değiştiremezdi. Nasıl insan hangi anadan babadan doğacağını önceden kestiremezse, hangi olayın başına ne işler getirebileceğini de önceden kestiremezdi. Aslında mütevekkil bir insan değildi Recai Bey ama insanın karşı koyması olanaksız bir takım dev güçlerin oyuncağı olduğunu olaylarda yok değildi. Pek çoktu. Kimi zaman kendini kurgulu bir oyuncağa benzetirdi. Bir yılbaşı akşamı evlerine gittiği arkadaşının babasının armağan ettiği teneke tavuk gibi. Bir süre gıt gıt gıdak diyerek dolaşıp duruyordu insan ortalıkta. Sonra olduğu yerde kala kalıyordu. Artık ne yapsam boş. Bu saatte neyin nesi olursa olsun bir kızı sokağa salıvermemek gerekirdi. Üstelik de ta Üreyil'de oturuyordu kız. Bunları düşünmeyecek adam değildi Recai Bey ama o akşam düşünmemişti. "Bırakın gitsin," demişti. Birlikte çıkmışlardı karakoldan. Sokaklar ıssızdı. Havada bir yağmur öncesinin yapışkanlığı vardı. Boğucu bir havaydı. Belki o kadar boğucu değildi ama belki de bir ön sesiyle boğulacak gibi olduğunu sanıyordu Recai Bey. O kızın başına bela olabileceğini neden düşünmemişti o akşam? Gözleri bağlanmıştı. Daha doğrusu Meraktan da öte bir şey. Tam olarak bilemiyor. Belki hiçbir zaman tam olarak bilemeyecek. Oysa kapıdan çıkarken bir an önce evine gidip soyunup dökündükten, silinip temizlendikten sonra yatağına uzanmaktan başka bir şey istemediğini, düşündüğünü sanmıyor. Sonra ne olmuştu? Nasıl olmuştu da o her şeyi kılı kırk yararak düşünen, hesaplayan Recai Bey, gecenin o saatinde bir genç kızla çıkıp gittiği duyulursa, arkasından neler söylenebileceğini, neler uydurulabileceğini düşünmemişti? Hadi bunları umursamıyordu diyelim. Peki o zamana kadar nice alımlı, nice güzel, gösterişli kadına yüz vermezken nasıl olmuştu da o suratına bakılmayan kızla birlikte yürümekten anlatılmaz bir hoşnutluk duymuş ve bunun nasıl bir tehlike yaratacağını fark edememişti? Üstelik bu kızı salıvermekle doğru bir iş yaptığından emin değildi. Gerçi ötekiler söz birliği etmişçesine kızı tanımadıklarını söylemişlerdi. Hepsi iyi aile çocuklarıydı. Fakültelerde okuyorlardı. Bu kız gecekonduda oturuyordu. Akşam kız sanat öğrencisiydi. Solculukla da sağcılıkla da bir ilgisi olmadığı anlaşılıyordu. Suratına bakılır bakılmaz. Yine de belli olmazdı bu işler. Ötekilerden birisinin sevgilisi, metresi falan olabilirdi. Yoksa acımış mıydı ona? Daha önce hiç böyle bir şey gelmiş olduğunu anımsamıyordu başına. Onun yaşına başına bakıp evli olması, çocuk sahibi olması gerektiğini düşünerek yüreğini yumuşatmaya çalışanlar çıkardı arada sırada. Sizin de evladınız var. Bu çocuklar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Biraz anlayışlı davransanız ne olur derlerdi. Gerine gerine gülerdi o zaman. Ben evli değilim, çocuğum da yok derdi. Hem kendi çocuğum da olsa fark etmezdi. Dünyaya böyle bir piç çıkarmak marifet mi sanıyorsunuz? Ağızları açık kala kalırlardı. İyi ama yanı başında yürüyen kız da o piç kurularından biri değil miydi? Şimdi nereye gideceksin bu saatte? Araba olsaydı seni evine gönderirdim. Taksiye binecek paran var mı? Yok. Nerede kalacaksın peki? Tanıdığın manıdığın? Kimsem yok. Hem bu saatte eve gidersen babam beni öldürür. Acındırmak mı istiyordu kendisini? Yan gözle bakmıştı. İşte öyle bir hali yoktu. Tam tersine kışkırtıcıydı. Daha da ötesi için için gülüyor, onunla alay ediyordu sanki. Sabah masasının karşısında boynu bükük, ürkek, masum görünmeye çalışan kız değildi artık. Yılan gibiydi, akrep gibiydi. Kuyruğunu kaldırmış, sokmaya hazır bekliyordu. O anda kendisi bile aklından geçenlerin bilincinde değildi. Recai Bey ama kız anlamıştı. Sezmişti daha doğrusu ve sezdiğinin kendisine nasıl bir güç kazandırdığını biliyordu. Bu gücü sonuna kadar kullanacaktı. Ne yapacağını, nasıl davranacağını daha oracıkta karakolun kapısından çıkarlarken kararlaştırmış olmalıydı. Gerçekten sonradan yatsımaya kalkmış olmasa bile hiç değilse şimdi kendisinin de daha o gece daha karakolun kapısından birlikte çıkarlarken Binnur'un aklından geçenleri anlamamış olduğunu söylemesi olanaksızdı. Daha önce de karşılaşmıştı böyleleriyle. Daha nice güçlüleriyle. Ne tuzaklar kurulmuştu yolunun üstüne. Kimse sarsamamıştı iradesini. Kimse bastıramamıştı onu yaş tahtaya. Öyleyse neden o akşam öylesine budalaca davranmıştı? Alnının yazgısı mıydı bu gerçekten? Bu yazgının öyle olmasını bilerek bilmeyerek gizli gizli kendisi istememiş miydi? Pekala demişti, anlaşıldı. Senin gibi bir kızı bu saatte sokak ortasında bırakamam ya. Baban yaşında sayılırım. Bu gece bende kalırsın. Yürüyelim. Ona ne o gece ne de daha sonra hiçbir zaman acımadığını biliyor Recai Bey. Saman pazarında iki katlı küçük ahşap bir evde oturuyordu o zamanlar. Çok ucuza tutmuştu bu evi. Eskiydi, bakımsızdı, bir hayli masraf yapmak zorunda kalmıştı. Boyaydı, badanaydı, ufak tefek tamirler neyseydi de evin içi tahta kurularıyla kaynıyordu. O tahta kuruları ki tüm çocukluğunun ve polis okuluna gidene kadarki ilk gençliğinin karabasanıydılar. Dayısından çekindiği için yıllarca saklamıştı korkusunu. Daha sonra da yıllarca hep aynı düşü görmüştü. Dev hortumlarını boğazına yapıştırıp kanını emen manda büyüklüğünde tahta kuruları. Ama hepsini haklamıştı. Bir hafta süreyle evi tütsülemiş, köşe bucağı ilaç püskürtmüş, sonunda köklerini kurutmuştu. Eski Ankara evlerindendi tuttuğu ev. Bir gömme dolabın içindeki altı saç gusülhanesinden başka yıkanılacak yeri yoktu. Bekçi Mustafa'nın hemşehrisi bir duvarcıyı çağırtmış, taş döşeme mutfağın bir ucuna yarım tuğla ördürerek kendine küçük bir banyo yaptırmıştı. Mutfak o kadar genişti ki bölündükten sonra bile at koşturacak kadar yer kalmıştı geride. En büyük zorluk o küçücük bölmeye bir yarım küveti sığdırmakta, yanı başına da termosifonu oturtmakta çekmişti. Daha önce akıl etmediklerinden duvarın bir yanını yıkıp sonra yeniden örmek gerekmişti. Yarım küvetle termosifonu da Bekçi Rıza yıkıcılardan sağlamıştı yok pahasına. Onun bu banyo tutkusu uzun süre alay konusu olmuştu arkadaşlar arasında. Kimse açık açık bir şey söylememişti ama o anlıyordu. Arkasındaki fısıltılardan, gülüşmelerden, onun yaptığını başkası yapmış olsa o da eğlenirdi. Çünkü gerçekten bir tutkuydu bu. Duşu ve banyoyu ilk kez polis okulunda görmüştü Recai Bey. O zamandan beri hep banyosu olan bir evde oturmayı düşlemişti. Nefret ederdi hamama gitmekten. Gerçekte polis okulunda da herkesle birlikte duşa girmekten hoşlanmazdı. Erkek olsun, kadın olsun çıplak vücut tiksinti uyandırıyordu onda. Çocukluğu boyunca hep dayısıyla gitmişti hamama. Kendisinden büyük çocukların analarıyla birlikte kadın hamamına gittikleri zamanlarda bile. Hep kaçmak isterdi bu yüzden de. Her hamama gidişinden önce dayasından iyi bir dayak yerdi. Göğsü, sırtı, kolları, bacakları uzun, kara kara kıllarla kaplıydı dayısının. Babası için ayının biriydi derdi ama asıl ayıya benzeyen kendisiydi. Bir gün annesine soracak olmuştu, annesi kızmıştı. Hiç kılı yoktu babanın. Kocaman bir herifti ama karı gibi tüysüzdü. Çok zalimdi o yüzden senin baban. Recai Bey'in de ellerinin üstü, kolları, bacakları kıllıydı da göğsü, sırtı babasınınki gibiydi. Kılsızdı. Dayısıyla hamama gittiklerinde hamamın hep en sıcak bölümünde yıkanırlardı. Boğulacağını sanırdı o halvete daha adımını atar atmaz. Çabucak iki sabun sürünüp kaçmak isterdi. Dayısı bırakmazdı. En az üç kez başını sabunlaması, keselenmesi, iki kez de vücudunu sabunlanması gerekiyordu. Halvetin duvarlarında paslı jilet izleri olurdu. Ergenlik çağına gelene kadar bunun anlamını öğrenememişti. Soluklarında, kirli sabun köpükleri arasında, parmak kalınlığında kirlerden, koltuk altı ve apış arası kıllarından oluşan birikintiler, kurnalardan taşan sularla ağır ağır ilerler, kalın tahta kapıların altlarındaki deliklerde gözden yiterlerdi. Köşe, bucaklarda, duvar kenarlarında, duvarlarda iri iri hamam böcekleri dolaşırdı. Dayısının korkusundan ağzını açmazdı ama gözleri sabunlu olduğu sırada bu böceklerden biri üstüne dolaşacak diye aklı giderdi. Korku değildi bu aslında, tiksintiydi. Hiç de korkak sayılmazdı, tersine gözü pekti. Ama o böceklerle, örümceklerle, yılanlarla karşılaştı mı yüreğinin duracak gibi olduğunu hissederdi. Bir gün bağda bir eşek arısı kovalamıştı onu. Çığlık çığlığa öyle bir kaçmıştı ki sonradan arkadaşlarının alayından çekindiği için günlerce sokağa çıkamamıştı. Biraz daha büyüdüğünde tek başına da gitmişti o hamamlara. Giriş yerleri peştemallarla örtülü halvetlerde iri, göbekli adamların peştemallarını bacaklarının arasına sıkıştırarak sırt üstü uzandıkları göbek taşlarında, kara duvarlı, ışıksız ayak yollarında, etek tıraşı yapılan odacıklarda, soğukluklarda, nedense ona hep kusma duygusu veren yoğun bir cinsellik kokusu vardı. Cinselliğin ne demek olduğunu daha küçükken belki biraz yalan yanlış ama doğadan örneklerle uygulamalı olarak öğrendiğini söyleyebilirdi. Kamburu çıkmış, sıska, kemikleri sayılan, zayıf ellerinin üstünde damarları fırlamış gibi görünen tellak, kesesini eline alıp da büyük bir iştahla kirlerini çıkarmaya başlayıp, hele bacağını kucağına alarak kıl keseyi bir kadın bacağı okşuyormuş gibi, şehvetli bir sinirlilikle kasığından diz kapağına doğru götürüp getirirken, elini kasıtlı olarak ikide bir erkeklik organına değdirdiği zaman, zevk aldığını fark edene utanır, bayılacakmış gibi olurdu. O eve taşınıp küçük banyosu yaptırılıncaya kadar çok zorda kalmadıkça hamama gitmemişti Recai Bey. Bir teneke su ısıtıp bir köşede yıkanmayı yeğlerdi. Bu yüzden arkasından ne kadar alay ederlerse etsinler umurunda değildi. Anlayamazlardı onun en yorgun bir günden sonra o küçücük banyo odasına girince nasıl rahatladığını, ne büyük bir mutluluk duyduğunu. Bir de o cinsellik kokusundan kurtulabilseydi. Daha sonra aklından başka şeylerin de geçmiş olduğunu kendi kendine itiraf etmek zorunda bile kalmış olsa, hiç değilse Binnur bunu yüzüne karşı bağırıncaya kadar bir an önce evine gidip bir duş yaptıktan sonra yatıp uyumaktan başka bir şey düşünmediğini söyleyebilirdi. O akşamın başka akşamlardan farkı olmadığını savunuyordu kendi kendine. Yolda kızla yan yana yürürken. İlk kez bir kadın geliyordu evine. Ama ne kadın? Arada yan gözle ona bakıyor ve böyle birinin kendisi için tehlikeli olamayacağı kanısını yeniliyordu içinden. Pisti, pis kokuyordu, çirkindi. Onu bu saatte sokakta bırakamazdı. Başka hiçbir şey söz konusu değildi. Eve geldiklerinde saat yarıma geliyordu. İkisi de yorgundu. Kız üstelik aç da olmalıydı. Gerçi ağzını bile açmamıştı ama Recai Bey bilirdi. Büyük heyecanlardan sonra insan kurt gibi acıkırdı. Mutfakta bir şeyler vardır, git karnını doyur demişti kıza. Kız oralı olmamıştı. Oturma odasının duvarına yaslanmış bekliyordu. Sen bilirsin demişti o zaman. Hiç kimseye hiçbir şey için ısrar etme huyu yoktu. Bu gece burada yatacaksın, şu sedirin üstünde. Ama çok pissin, çok pis kokuyorsun. Bir tek buna dayanamam işte. Şimdi banyoyu yakarım, ben bir duş yapmadan yatamam zaten, sen de yıkan. Sana verecek çamaşırım yok, beni pijamalarımdan birini giyersin. Yine sesini çıkarmamıştı kız, bir tuhaflık vardı halinde. Ne düşündüğü belli olmuyordu yüzünden. Belki de öyle duvara yaslanmış beklerken kurmuştu planını. Bunu o zaman anlaması gerekirdi Recai Bey'in. Oysa belki de yorgunluğundan hiçbir şeyin farkında değildi. Önce gitmiş banyoyu tutuşturmuştu. Sonra çaydanlığı ocağın üstüne yerleştirmişti. Yüklükten temiz bir çarşaf, yastık ve battaniye çıkarıp oturma odasındaki sedire bir yatak hazırlamıştı. Kız o gidip gelirken hiç sesini çıkarmıyor. Onun yaptıklarıyla ilgisi yokmuş gibi yalnız arada bir üstüne yaslandığı ayağını değiştirerek bekliyordu. Recai Bey de evinde bir yabancı yokmuş gibi davranmaya çalışıyordu. Oysa aklı fikri kızdaydı. Şimdi kime yalan söyleyecek? Olacaklar işine doğmamış olsa bari. Kızın ne düşündüğünü anlamamak için aptal olması gerekirdi insanın. Üstelik Recai Bey gibi deneyimli birinin bu tuzağa düşmesi olacak şey değildi. Ne yapsın? Gözleri bağlanmıştı bir kez. Homurdanarak tekrar yatak odasına döndü. Yatağın kenarına oturdu. Kimseye kabahat bulma. Herkese gelmez bela. Ekser erbabı istihkak arar. Polis okulundaki hocalarından birinin sık sık söylediği bir meseldi bu. Ne kadar haklıydı. Bela öyle herkese gelmiyordu. Kendisi aramıştı, kaşınmıştı. 40 yaşına kadar kendini kolla, esen rüzgardan nem kap, sonra tut, ne idüğü belirsiz bir kızı gece yarısı karakoldan çıkarıp evine al. Yapılacak iş miydi bu? Mutfakta çayı demledikten sonra yine sanki her zamanki gibi yalnız başınaymışçasına soyunup dökünmüş, banyoya girip çabucak yıkanmıştı. Kız hala aynı yerde duruyordu. Yüklükten bir takım havlu çıkarıp uzatmıştı kıza. Su sıcak, çabucak yıkan. Vakit geç oldu, sabah erken çıkacağız. Kız ilk kez kımıldamıştı yerinden. Hiçbir şey söylemeden havluları almış banyoya girmişti. Banyonun kapısı iyi kapanmıyordu. Onun duşu sonuna kadar açtığını, bir yandan da alafranga mı, alaturka mı olduğunu kestiremediği bir şarkı söylemeye başladığını duymuştu. Mutfağa girerken kötü bir niyeti olduğunu kimse söyleyemez. Kendisine çay koyacaktı. Koymuştu da. Tam çıkacağı sırada banyonun yarı aralık kapısından buğular içinde kızın çıplak sırtını görür gibi oldu. Aslında çıplak kadın vücudu kadar onu iğrendiren pek az şey vardı. Öyle olduğu halde onu ayaklarının ucuna basarak banyonun kapısına yaklaşmaya, kapının aralığından içeriği gözetlemeye kalkıştıran şey neydi? Çıt bile çıkarmamıştı. Üstelik kızın arkası dönüktü ama herhalde onun bu davranışını bekliyordu ki sertçe çevirmişti başını kız. Sesi kalın, nezleli ve öfke doluydu. Pis zampara, Beni buraya niye getirdiğini anlamadın mı sanıyorsun? Öyle aptal gibi kapı aralığından gözetlemeye kalkacağına erkekçe söyle ne istediğini, pis domuz. Gık bile diyemeden telaşla kaçmıştı mutfaktan. Gümbür gümbür atıyordu yüreği. Çayı da dökülmüştü üstelik. Hemen odasına girmiş, kapısını da kapatmıştı. Hakkı vardı kızım böyle düşünmekte. Recai Bey'den başka kim olsa bu fırsattan yararlanmak isterdi. Oysa yanılıyordu. Öyle içinden yel gibi gelip geçen bir meraktan başka nedeni yoktu davranışının. Hiç değilse o anda öyle düşünüyordu. Merak ettiği neydi, ne göreceğini sanmıştı, onu da bilmiyor. Tek istediğinin çayını içtikten sonra yatıp uyumak olduğunu sanıyordu. Öylesine yorgundu ki. Bugüne kadar hangi kadın onu baştan çıkarabilmişti ki bu karga gibi kız çıkarabilsin? Oysa şimdi düşünüyordu da keşke kızın düşündüğü gibi davransaydı o gece. Ne olacaksa o gece olsaydı. Kapıyı zorlayıp girseydi içeriye, çırılçıplak ve yakından görseydi onu. İri bir ayvadan büyük olmayan kıçını, mandalina kadar memelerini, çöp bacaklarını, daracık oğlan kalçalarını. Belki o zaman kafasına dank eder ve yaptığı ahmaklığı sonuna kadar sürdürmezdi. Başı nasıl ağrıyor, lanet. Adam evli, iki çocuk babası, 40 yaşında. Mahalledeki 15 yaşında bir kıza göz dikmiş. Adamın 25 yaşında bir erkek kardeşi var, işsiz güçsüz takımından. Abisinin eline bakın. Adam kardeşini kandırmış, kızı bir akşam arabaya atıp kaçırmışlar. İçki içirip sarhoş etmişler. Sonra adam kızın ırzına geçmiş, kardeşi kapıda nöbet tutuyormuş. İsteği yerine gelince bu kez adam ne halt ettiğini düşünmeye başlamış. İşin ucunda hapis var. Çağırmış kardeşini. Bu kız şimdi herkese söyler başına geleni. İkimiz de sorguya çekerler. Ben evliyim, çocuklarım var. Hapse düşersem hepiniz yanarsınız. Sen bu işi üstüne al diyeceğim ama yemin ettirirlerse doğruyu söylemeye kalkarsın. Onun için şimdi gir içeri, sen de geç bir kez kızın üstünden demiş. Oğlan da sarhoş, ağasının dediğini yapmış. Ne var ki Recai Bey'in karşısına çıkarılacaklarını bilmiyormuş ikisi de. Daha ilk sorgulamada bülbül gibi ötmüşlerdi. Yine midesi kabarıyor, kuslu kusacak, göz çukurları da ağrıyor. Anlamamıştı. Hiçbir zaman anlamamıştı bu işin tadını Recai Bey. Öyle olduğu halde başına ne geldiyse bu yüzden gelmişti işte. Haksızlıktı bu. İsyan etmek geliyordu içinden. Ama kime isyan edecek? Tanrı'ya mı? Günahtı Tanrı'yı bu işlere karıştırmak. Tanrı akıl vermiş insanlara. İrade vermiş. Sonra da dönüp kapı açıldığında hemen yorganını başına çekmiş, uyuyor numarası yapmaya çalışmıştı. Yutmamıştı kız. Recai Bey'in kocaman pijaması içinde çok gülünç bir görünümü vardı. Kaybolup gitmişti incecik, çelimsiz vücudu o geniş ceketin, pantolonun içinde. Yorganın aralığından gözlüyordu Recai Bey onu. Ne kadardı çirkindi yüzü.